Efendim Sesli Dergi programında sizlerle yeniden birlikteyiz Erkam Radyo'da. Bugün Genç Dergisi'nden yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak Genç'in Haziran 2015 sayısından güzel bir yazıyı aktaracağız. Doktor Adem Ergül'ün kaleme aldığı En Güzeli Yakalama Avcılığı başlıklı yazıyı sunuyoruz. Yüce Rabbimizin kulları adına isteği, onların her şeyde en güzeli yakalamalarıdır. Ortaya konulan davranışlarda, söylenilen ya da işitilen sözlerde, işlenilen amellerde, meşru olan her çeşit ilişkide ve iletişimde en güzeli yani ahsen kıvamını sergileyebilmeleridir. Biz bu yazıda ikili ilişkilerde karşımızdakine en güzel karşılığı verebilmeyi konu edineceğiz. İşe selamla başlayalım. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Size bir selam verildiği zaman ondan daha güzeliyle veya en azından misliyle karşılık verin. Şüphesiz Allah her şeyin hesabını gereği gibi yapandır. Bu ayetin öğrettiği edebe bürünen salih müminler selamlaşmada şöyle bir yol izlemişlerdir. Esselamu aleyküm diyerek selam verene ve aleykümüsselam ve rahmetullah demişlerdir. Yine esselamu aleyküm ve rahmetullah diyene de ve aleykümüsselam ve rahmetullahi ve berekatü diye karşılık vermişlerdir. Hediyeleşmelerde de durum bu minval üzere devam etmiştir. İmkanı olanların gelen hediyeye daha güzeliyle karşılık vermeleri esasen ilahi bir ahlakla ahlaklanma nişanıdır. Nitekim Rabbimiz kullarına yönelik muamelelerinde bir iyiliğe en az 10 katıyla karşılık vereceğini beyan eder. Kim bir iyilikle gelirse ona en az 10 katı vardır. Kullar olarak şahsımız için yapılan bir güzelliğe belki 10 katıyla karşılık vermek her zaman herkes için mümkün olmayabilir. Fakat en azından daha güzeliyle ya da en azından misliyle karşılık vermeye azimli olmak, Rabbani terbiyenin mümin yüreğinde ve davranışlarında ortaya çıkması gereken bir tezahürü olmalıdır. İlişkilerde en güzeli yakalamak sadece güzellik sergileyenlere daha güzeliyle karşılık vermekten ibaret değildir. Hoşa gitmeyen tavır ve davranışlara ve kabalıklara karşı öncelikle nezaketli bir duruş gösterebilmek en güzele erişmenin tabii bir zaruretidir. Böylesi hallerde Kur'an'ın öğrettiği edep ve fazilet şudur. Rahman'ın kulları öyle kimselerdir ki yeryüzünde mütevaziyane bir halde yürürler ve kendini bilmez kaba saba cahiller kendilerine sataştıkları vakit selam der geçerler. Kabalığa ve kötülüğe karşı verilebilecek karşılığın elbette birçok çeşidi sayılabilir. Ancak bu seçenekler içinde en güzelini seçmek işte fazilet ve kemal burada saklıdır. Kur'an-ı Kerim'deki şu ifade bu anlamda çok dikkat çekicidir. Ey Nebi-i Ekrem, sen affı seçip al, iyiliği emret, kendini bilmez ısrarcı cahillerden de yüz çevir, aldırma. Bu ayetle adeta şöyle denilmiş olmaktadır. Evet, başka seçenekler de şüphesiz vardır ama sen affetmeyi seç. Zira fazilet ve üstünlük bundadır. Kötülüğe aynıyla muamele etmek, yerine göre bir hak olarak bile düşünülebilir. Ancak böyle bir davranış, en iyiler sınıfına giren bir davranış şekli değildir. Esasen en üstün fazileti gösterebilmek, herkesin başarabileceği bir güzellikte değildir. Bu kaliteyi gerçekleştirenlerde iki büyük haslet vardır ki şu ayeti kerime bu meziyetlere dikkat çeker. İyilikte kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav. Bir de bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir. Bu güzel davranışa ancak sabredenler kavuşturulur. Buna ancak hayırdan ve olgunluktan büyük payı olanlar kavuşturulur. Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa hemen Allah'a sığın. Çünkü O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. sabır ve hayırdan büyük nasibe erişmiş olanlar bu erdemi gösterebilirler. Hatta bu iki vasıf olsa bile yine de gönül yatışmayabilir. Bir üçüncü esas olarak her türlü kötü vesveseden de Hakk'a sığınmak gerekir. İşte ilişkilerde en güzeli yakalamanın Rabbimiz tarafından gösterilen yol haritası. Ali Ulvi Kurucu Hoca anlatıyor. Dedem Veys Efendi ahlakıyla da sünnet-i seniyyeye tam riayet ederdi. Bizzat şahit olduğum bir hadise ahlakına ve tevazuuna büyük bir misal teşkil eder. 1932 senesiydi. 10 yaşındaydım. Konya alimlerinin bulunduğu bir davete gidilmişti. Yemekte eski alimlerden Konya'nın vaktiyle en meşhur vaizi olan Aksekili Mehmet Efendi de vardı. Sert bir zattı. Dedem her zamanki adeti üzere sofrada dökülüp kalmış ekmek kırıntılarını topladı. Bunun üzerine Hoca Efendi sert ve yüksek bir sesle ''Hacı Veys Efendi, bırakın canım, herkes döktüğü ekmeği kendi toplasın. Sofranın huzurunu kaçırıyorsun.'' gibi birkaç söz söyledi. Sofradakiler ve bilhassa amcamla babam buna üzüldüler. Ama bir şey söylemediler. Kahveler içildi, herkes camiine gitti. Çünkü hepsi imamdı. O günlerde komşularımızdan ineği olan bir hanım bir tas yoğurt getirmiş, üzerine de çörek otu koymuş. Dedem o yoğurdu gördü, nineme sordu. Kimden geldi bu yoğurt? Komşumuzun ineği yavrulamış da bize yoğurt getirmişler. Yahu bir çıkıya bağlasan da Aksekili hocayı gücendirdik, götürsen de barışsam hocayla. Ninem bana, oğlum deden götüreceğine sen götürüver dedi. Yoğurdu bağladı. Aksekili hocanın evi bize yakın cevizler altındaydı. Kapıyı çalarız açan olmaz. Hoca yaşlanmış, gözleri zayıf görürdü. Evde kimse yokmuş. Avlusu var, onu geçip kapıya gelecek. Neyse. Geliyorum, geliyorum sabret diye içeriden sesi duyuldu. Kapıyı açtı, elini gözüne tuttu, önce tanıyamadı. Öyle buyurun efendim, dedi. Dedem selam verdi. Efendim, komşulardan yoğurt gelmiş. Boğazımdan geçmedi, size getirdim onu. Dedem bunları der demez, Aksekili hoca coştu gözyaşlarıyla. Hacı Veys Efendi, sen beni her şeyde geçtin. Nedir bu kemalat yahu? Nedir bu ahlakı peygamberi? Hacı Veys Efendi, bu şeker hastalığı beni insanlıktan çıkardı. 3 gündür ben uykuyu kaybettim. Hacı Veys Efendi, ben huysuz bir insan oldum. O onun elini öpmek ister, o onun elini öpmek ister. Sarıldılar, bir ağlaştılar. Hala o tablo gözümün önündedir. İşte kötülüğe en güzel karşılığı vermenin müstesna ve muhteşem bir tablosu. Hülasa, İslam güzelleşmektir. Hem de her alanda. Hatta en güzeli yakalamaktır. En güzelle en güzele ulaşmanın yoludur. Doktor Adem Ergül'ün kaleme aldığı En Güzeli Yakalama Avcılığı başlıklı güzel bir yazısını aktardık Genç Dergisi'nin bu ayki sayısından. Şimdi aktaracağımız yazılarsa Genç Dergisi'nin Temmuz 2012 sayısından olacak değerli dinleyiciler. İlk olarak Mehmet Köprülü'nün kaleme aldığı Hayat Onunla Teke Tek Kalmak İçindir başlıklı yazısını sunuyoruz şimdi de. Hayat, onu perdeleyen engelleri aşma mücadelesidir. Onunla teke tek kaldığımız an, vasıtasız, delilsiz ve vesilesiz işimizi görmeye başlayacağız. Öyle bir an zaten gelecek, arada kimsenin kalmayacağı, geleceği kesin bir günde o zaten bizimle dilsiz, sözsüz ve sessiz konuşacak. Derdimiz bu mutluluğa yaşarken ulaşabilmek. Ona bu dünyadayken muhatap olabilmektir. Biz hayata onunla teke tek kalmayı başarmak için geldik. sadece onunla kalıncaya kadar mücadelemiz devam edecek. Aradaki her şey çıkıp da teke tek kaldığımızda hayat yeniden başlayacak. Hayat, onunla aradaki engelleri çıkartabilme uğraşının adıdır. Makamlar, statüler, oğul, kardeş, anne, baba, abla, abi, hoca, talebe, arkadaş, dost, vatandaş, türlü türlü sıfatlar. Aşılacak çok engeller, nurani, zulmani, çok perdeler var. Hiçbiri boşuna değil, çünkü her engel ona doğru yolculuğumuzda bize bir bilgi veriyor. Her engel bir rehber aslında. Bakıp karamsarlığa kapılmak için değil, bakıp yeni donanımlar kazanmak için. Her engel ona ulaşmada aşmamız gereken bir menzile işaret ediyor. Simurg'a giden kuşlar gibiyiz. Açtığımız her vadi ruhumuzda çözülen bir gizdir. Önümüze çıkan her yeni engel ona ulaşma liyakatine daha çok yaklaştığımızın müjdecisidir. Hayat onu perdeleyen engelleri aşma mücadelesidir. Onunla teke tek kaldığımız an vasıtasız, delilsiz ve vesilesiz işimizi görmeye başlayacağız. Öyle bir an zaten gelecek, arada kimsenin kalmayacağı, geleceği kesin bir günde o zaten bizimle dilsiz, sözsüz ve sessiz konuşacak. Derdimiz bu mutluluğa yaşarken ulaşabilmek, ona bu dünyadayken muhatap olabilmektir. Onunla teke tek kalmak için aradakileri çıkarmak zorundayız. Bunun için önce arada ne var, onları bilmek gerekir. Bilmek, aradakilerin hakikatine ermektir. Bu ancak tefekkürle başarılabilir. Tefekkür, hikmete, hikmetse eşyanın hakikatine götürür. Eşyanın hakikati niye yaratıldığını bilmektir. Eşya, yani şeyler, her hal ve kârda zevale mahkumdur. Hakikatine erdiğimiz şeye gönlümüzü bağlamaz, onu aradan çıkarırız. Zaten bir şeyin hakikatine ermek, o şeyin bizatihi zevale mahkum olduğunu gösterir. Zevali olmayanın hakikati kapsanamayacak kadar yücedir. Hakikatine eremediğimizin meftunu oluruz. Buradan meftunu olduğumuz fani şeylerin hakikatine eremediğimizi de çıkarabiliriz. Yegane meftunu olunacağın sadece o olduğunu da. Meftunu olduğumuz her gayri şey bizim onunla teke tek kalmamıza bir şekilde engeldir. Tefekkür teke tek kalmak yolunda en önemli azığımızdır. Etrafta ona dair sayısız işaret bizden bir çaba beklemektedir. Etraftaki ve yoldaki işaretleri okursak şeylerin hakikatine ermek noktasında bir yolculuğa başlarız. Bu yolculuğun azığı tefekkür, biniti etrafta zahir cevapların işaret ettiği kendimize has soruyu bulmaktır. Âlem cevap olmuş bizim kendimize has sorumuzu bulmamızı beklemektedir. O soru, benden murat nedir sorusudur. Sorusunu bulan eşyanın hakikatine erme yolunda binitine kavuşmuş demektir. O tez zamanda cevabını bulacaktır. Yolculuk soruyu bulmak ve sormakla başlar. Sorusunu bulana kainattaki her şey el birliğiyle cevap vermek üzere koşturur. Aradan engeller kalkar, sadece o ve kulu kalır. Hayat, kulu onunla teke tek bırakmak içindir. Genç Dergisi'nin Temmuz 2012 sayısından Mehmet Köprülü imzalı Hayat Onunla Teke Tek Kalmak İçindir başlıklı yazısını aktardık değerli dinleyiciler. Yine aynı sayıdan bir başka yazıyla devam ediyoruz. Nezaket üslubuyla konuşmak başlığını taşıyor bu aktaracağımız son yazıda değerli dinleyiciler. Allah dostları o kişilerdir ki insanlar dünyanın görünüşüne baktıkları zaman onlar dünyanın iç yüzünü görürler. Hazreti Ali. Padişahın biri rüyasında dişlerinin önden arkaya doğru döküldüğünü, yemek yiyemez hale geldiğini görür. Canı sıkılan padişah, gördüğü rüyanın yorumunu yaptırmak üzere derhal saray tabircilerini huzuruna çağırtır. Rüyasını anlattıktan sonra tabirci başına, "Hele bir söyle, bu rüya hayır mıdır, şer midir, neye işarettir?" diye sorar. Tabirci başı hiç düşünmeden, "Maalesef şerdir padişahım," der ve sözlerine şöyle devam eder: "Uzun yaşayacaksınız ama ne yazık ki gözlerinizin önünde bütün yakınlarınızın birer birer ölüp sizi yapayalnız bıraktıklarını göreceksiniz." Tabirci başının bu yorumu padişahın gönlünde adeta soğuk rüzgarlar estirir. Bir anlık sessizliğin ardından padişah hiddetle kükrer, "Tez atın şunu zindana, felaket tellalı olmak neymiş öğrensin." Muhafızlar tabirci başıyı yaka paça götürüp zindana atarlar. Padişah bu kez huzurundaki diğer bir tabirciye dönerek, "Sen söyle bakalım, rüyamın tabiri nedir, hayır mıdır, şer midir?" der. Tabirci sükunet içinde bir müddet düşünür, sonra birden yüzü aydınlanır ve tane tane konuşmaya başlar. "Hayırdır padişahım, hayırdır," der. "Bu rüya bütün yakınlarınızdan uzun yaşayacağınızı ve daha nice seneler ülkenizi huzur ve saadetle idare edeceğinizi gösterir." Bu habere çok sevinen padişah, tabirciye iki kese altın ihsan eder. Olup biteni başından beri izleyenlerse şaşkınlıkla tabirciye şu suali sorarlar: "Aslında sen de tabirci başı da aynı şeyi söylediniz. Padişah neden onu cezalandırdı da seni mükafatlandırdı?" Tabirci tebessüm eder ve şöyle der: "Elbette aynı şeyi söyledik. Fakat öyle zaman olur ki ne söylediğinden ziyade nasıl söylediğin ve kime söylediğin daha mühimdir." İşte ifadedeki üslup farkı dolayısıyla aynı manayı ifade eden sözlerin muhatapta meydana getireceği müsbet ve menfi neticeleri gösteren ibretlik bir kıssa. Bu kıssadan alınması gereken hisse ise, hakkı söylerken sözü muhatabın hissiyatını dikkate alarak ince düşünüş, firaset, nezaket ve zarafetle söylemenin ne derece ehemmiyetli olduğudur. Efendim, nezaket üslubuyla konuşmak başlıktı. Bir başka yazıyı sizlerle paylaştık programımızda. Bugün Genç Dergisi'nin son sayısından ve Temmuz 2012 sayısından yazılar paylaştık sizinle değerli dinleyiciler ve böylelikle bugün de bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş oluyoruz. Hoşça kalın.